Ka'b bin Malik el-Ensari'nin kıssası. Ka'b bin Malik şöyle anlatıyor. Tebük hariç hiçbir gazveden geri kalmadım. Bedir gazvesinde yoktum. Fakat Allah Teala Bedir gazvesine gitmeyenlerden hiç kimseyi kınamadı. Çünkü Hazreti Peygamber Kureyş'in kervanına gitmek üzere Medine'den çıkmıştı. Allah onunla düşmanlarını hiç hesapta olmayan bir yerde ve zamanda karşı karşıya getirdi. Ben Hazreti Peygamber'le sözleştiğimiz gecede Akabe'de bulunanların arasındaydım. Ben bu gece yerine Bedir Savaşı'nda bulunmayı kendim için daha sevimli bulmam. Her ne kadar Bedir halkın arasında daha meşhur olsa da, benim Tebük seferinden geri kalışıma gelince, gerçekten Tebük gazvesinde Peygamber'den geri kaldığım zamandaki kadar hiçbir zaman kuvvet ve kolaylığa sahip değildim. Benim hiçbir zaman iki bineğim bir araya gelmedi. Fakat Tebük seferinde ise iki bineği bir araya getirdim. Hazreti Peygamber'in adeti bir gazveye gitmek istediği zaman başka bir yöne gidiyormuş gibi yapardı. Tebük seferinde ise maksadını gizlemedi. Çünkü şiddetli bir sıcak vardı ve sefer uzundu. Çöllerde çok sayıda düşman vardı. Bunun için Müslümanlara Tebük'e gitmekte olduklarını açıkça söyledi. Ta ki savaşları için tam manasıyla hazırlansınlar. Hazreti Peygamber'le gidenler çoktu. Onları divan defteri almıyordu. Çünkü hiç kimse gizlenmek istemiyordu. Ancak Allah'tan vahiy inmedikçe peygamberin haberi olmaz sananlar gizlenmişlerdi. Hazreti Peygamber Tebük Savaşı'na meyvelerin ve gölgeliklerin hoş olduğu bir devrede çıktı. Resulullah Müslümanlarla beraber yol tedbirlerini aldı. Ben de onlarla beraber tedbirimi almak üzere sabahleyin evden çıkıyor, sonra yine hiçbir şey yapmadan eve dönüyordum. Kendi kendime bu işi yapmaya gücüm yeter, vaktim de vardır dedim. Bu ihmallik bende durmadan devam ediyordu. Ta ki insanlar artık ciddiyetle yolculuk yapacak noktaya gelip dayandığı zamana kadar. Resulullah Müslümanlarla beraber sabah saatlerinde yola çıktı. Fakat ben tedbirimi almış değildim. Kendi kendime bir veya iki gün sonra tedbirimi alır, sonra onlara yetişirim diyordum. Onlar Medine'den ayrıldıktan sonra ben tedbirimi almak üzere gittim. Geri döndüğümde hiçbir şey yapamamıştım. Tekrar giderek geri döndüm. Yine hiçbir şey yapamamıştım. Bu hal, onlar süratle yollarına devam edip ve savaş vakti geçtikten sonraya kadar devam etti. Ben develerime binip de onlara yetişmeyi düşündüm. Keşke bunu yapsaydım. Fakat bu da benim için takdir edilmedi. Ben peygamber çıktıktan sonra halkın arasına karıştığımda imkanı yerinde, vücudu sağlam kimse göremedim. Bu durum beni çok üzdü. Gördüğüm ya münafık damgası vurulmuş kimse veya Allah'ın mazur saydığı zayıf kişilerdi. Hazreti Peygamber yol boyunca benden bahsetmemiş. Ta ki Tebük'e varıncaya kadar. Tebük'te ashab arasında otururken Ka'b nerede diye sormuş. Beni hissedeyim eden birisi, ey Allah'ın Resulü, Ka'b'ın ağır kumaştan olan iki elbisesi ve iki tarafına kibir ve gururla bakması kendisini Medine'de alıkoymuştur diye cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel, sen çok kötü bir şey söyledin. Ey Allah'ın Resulü, yemin ederim ki biz Ka'b bin Malik hakkında iyilikten başka bir şey bilmeyiz demiş. Hazreti Peygamber de susmuş, bir şey söylememiş. Hazreti Peygamber'in Medine'ye doğru gelmekte olduğunu duyunca üzüntü ve keder beni kuşattı. Durmadan nasıl yalan söyleyeceğim, ne deyip de peygamberin öfkesinden kurtulacağım diye düşünmeye başladım. Ailemden aklı yeten herkese danıştım. Bana Hazreti Peygamber'in geldiği haberi ulaşınca bütün bu batıl fikirler kalbimden silindi. Anladım ki ben bu badireden, yalanla, kuşkulu bir mazeretle asla kurtulamam. Bunun için Hazreti Peygamber'e doğruyu söylemeye karar verdim. Bir sabah Hazreti Peygamber Medine'ye girdi. Adeti olduğu üzere ilk işi mescide girmek, orada iki rekat namaz kılmak, sonra halk arasında oturup onları dinlemek oldu. Tebük seferine gitmeyenler onlara gelerek özür dilemeye ve yeminle özürlerini teyit etmeye başladılar. Bunlar 80 küsur kişiydiler. Hazreti Peygamber, zahirlere göre özür ve biatlarını kabul ederek onlar için Allah'tan mağfiret diledi. Bunların iç yüzlerini Allah'a havale etti. Bu sırada ben de huzura geldim ve selam verdim. Öfkeli bir tebessümle gülümsedi, sonra bana gel dedi. Ben de yürüyüp tam önünde oturdum. Bana niçin savaşa katılmadın diye sordu. Sonra sen Akabe'de üzerine yardım etmek için biat yükünü almamış mıydın dedi. Ben de evet, sana yardım etmeye söz verdim dedim. Sonra ey Allah'ın Resulü, yemin ederim ki senden başka şu dünyada halkından kimin yanına otursam, ona karşı göstereceğim bir mazeretle muhakkak ben onun öfkesinden yakamı kurtarabilirdim. Çünkü Allah bana güzel konuşma ve ikna yeteneği vermiştir. Fakat ben şundan eminim ki bugün sana yalan söylesem, o yalandan dolayı sen benden hoşnut olsan, çok sürmez muhakkak Allah yalanımı bildirerek seni hakkımda gazaplandırır. Eğer huzurunda seni gazaplandıracak olan doğruyu söylersem, umarım ki Allah kusurumu bağışlar. Ey Allah'ın Resulü! Vallahi benim seferden geri kalışım hakkında arz edecek hiçbir mazeretim yoktur. Vallahi senden geri kaldığımda her zamankinden daha kuvvetli, daha zengindim dedim. Bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber, gerçekten bu doğru söyledi. Ey Ka'b! Haydi kalk! Allah hakkında hüküm verinceye kadar bekle buyurdu. Hazreti Peygamber'in huzurundan kalktım. Evime giderken Beni Seleme'den bazı kimseler yanıma geldiler ve benimle yürüyerek biz bundan önce bir günah işlediğini bilmiyoruz. Fakat sen seferden geri kalan diğer kimseler gibi mazeret göstermediğin için zor bir duruma düştün. Halbuki bir mazeret gösterseydin Hazreti Peygamber'in senin için Allah'tan af dilemesi seni kurtarırdı dediler ve beni o kadar çok kınadılar ki neredeyse fikrimden dönüp kendimi yalanlayacaktım. Fakat onlara benim gibi olanlar var mı diye sordum. Evet, iki kişi daha senin durumundadır dediler. Onlar kim diye sordum. Mürare bin Rabi el-Amiri ile Hilal bin Ümeyye el-Vakifi dediler. Bana Bedir Savaşı'nda bulunan ve iyilikte birer örnek olan iki salih kişiyi söylediler. Bu iki kişiyi bana söylediklerinde tereddütten vazgeçip eski fikrimle sebat ettim. Hazreti Peygamber seferden geri kalan üçümüzle Müslümanların konuşmasını yasakladı. Halk bizden uzaklaştı. Halk artık bizi tanımaz oldu. Hatta ben yeryüzünün de benden kaçtığını hissediyordum. O benim tanıdığım yeryüzü değildi. Biz bu durumda tam 50 gün kaldık. İki arkadaşımsa hastalandılar. Evlerinde zillet içerisinde oturup ağladılar. Bense en gençleriydim ve en kuvvetlileriydim. Çıkıyordum ve Müslümanlarla beraber namaza katılıyor, çarşılarda geziyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Resulullah'a gelerek selam veriyordum. Ben kendi kendime, acaba peygamber selamıma karşılık vererek dudaklarını kıpırdattı mı kıpırdatmadı mı derdim. Ayrıca namazı Hazreti Peygamber'in yakınında kılardım. Gizlice ara sıra ona bakardım. Ben namaza yöneldiğimde o da bana bakardı. Ben ona baktığımda yüzünü benden çevirirdi. Hatta insanların bana karşı katı davranmaları bana çok uzun geldi. O zaman gittim, Ebu Katade'nin bahçesinin duvarından atlayıp içeri girdim. Ebu Katade amcamın oğluydu ve beni çok severdi. Ona selam verdim. Vallahi benim selamımı almadı. Ben, ey Ebu Katade, sana Allah adına yemin vererek sorarım. Benim Allah ve Resulünü sevdiğimi bilmez misin? Dedim. Sükût etti. Tekrar sordum. Yine yemin verdirdim. O yine de sükût ediyordu. Bunu tekrarladım. Üçüncüde, Allah ve Resulü daha iyi bilirler dedi. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı ve tekrar duvara çıkıp dışarı atladım. Bir gün Medine çarşısında gezerken Şam halkından Nebatlı birisi Medine'ye yiyecek maddeleri getirmiş satıyordu ve "Kim bana Malikoğlu Ka'b'ı gösterir?" diyordu. Bunun üzerine halk beni işaret etti. O bana geldi. Bana Gassan Melik'inden bir mektup getirmişti. Mektup bir parça ipekliğe bağlanmıştı. Baktım ki mektupta şunlar yazılıdır: "Haber aldığıma göre senin arkadaşın Hazreti Peygamber sıkıntı veriyormuş. Allah seni hakaret görecek ve hakkın zayi olacak bir mevkide yaratmamıştır. Orada durma, bize katıl. Sana bütün imkanlarımızı tahsis ederim." Mektubu okuduğum zaman, işte bu da belalardan birisidir. Böylece mektubu tandıra götürüp yaktım. Biz bu durumda 50 geceden 40'ı geçinceye kadar kaldık. Bir gün Hazreti Peygamber'in gösterdiği bir adam bana geldi ve bana, "Allah'ın Resulü sana emrediyor ki, sen hanımından uzaklaşacaksın," dedi. Ben de, "Onu boşayacak mıyım, yoksa başka bir şey mi yapacağım?" dedim. O bana, "Hayır, boşama, fakat ona yaklaşma," dedi. Aynı haber, öteki iki arkadaşıma da gitmişti. Hanımıma, "Ailenin yanına git, onların yanında kal, ta ki Allah bu hususta bir hüküm verinceye kadar," dedim. Hilal bin Ümeyye'nin hanımı, Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, Hilal bin Ümeyye artık bir ihtiyardır, hizmetçisi yoktur. Ona hizmette bulunmamı hoş karşılamayacak mısınız?" dedi. Hazreti Peygamber, "Fakat o sana yaklaşmasın," buyurdu. Kadın, "Yemin ederim onun artık hiçbir şeye karşı hareketi kalmamıştır. Vallahi bu iş olduğundan beri bugüne kadar durmadan ağlıyor," dedi. Yakınlarımdan bazıları bana, "Hanımın hakkında sen de Hazreti Peygamber'den izin iste. Çünkü Hilal bin Ümeyye'nin karısına, kocasına hizmet etmek için izin verdi," dediler. Ben de, "Allah'a yemin ederim ben bu hususta Resulullah'tan izin istemeyeceğim. Bilmiyorum ki Resulullah izin istediğimde bana ne diyecektir. Ben genç bir kişiyim," dedim. Sonra 10 gün daha geçti. Böylece 50 gün tamam oldu. 50. gün sabah namazını kıldıktan sonra bizim hanelerimizden birisinin damında oturuyordum. Ben Allah'ın vasfettiği haldeydim. Hayat bana güçleşmişti. Yeryüzü genişliğine rağmen dar gelmeye başladı. Bu sırada Sel Dağı üzerinde birisinin yüksek sesle "Ey Ka'b, müjde!" diye bağıran sesini duydum. Allah'a secde etmek üzere yere kapandım. Anladım ki darlık gitmiş, genişlik gelmiştir. Hazreti Peygamber halka Allah'ın bizim tevbemizi kabul ettiğini sabah namazından sonra haber vermişti. Halk bize müjde vermek üzere seferber olmuştu. Müjdeciler iki arkadaşımın yanına da gitti. Bana da bir kişi müjde vermek üzere atını sürmüştü. Eslem kabilesinden birisi koşup dağa çıktı. Onun sesi attan daha önce bana geldi. Sesini işittiğim kişi bana gelip müjde verince iki elbisemi çıkardım, müjdelik olarak ona giydirdim. Vallahi o iki elbiseden başka o gün başka elbisem yoktu. Ebu Katade'den emanet olarak iki elbise alıp giydim ve hemen Hazreti Peygamber'e geldim. Halk grup grup beni karşılıyor, tevbem için bana göz aydınlığı diliyorlardı. "Allah'ın tevbeni kabul etmesi sana göz aydınlığı olsun," diyorlardı. Mescide girdim. Baktım ki Hazreti Peygamber'in etrafında sahabileri oturmaktadır. Talha bin Ubeydullah kalktı, koşarak geldi, elimi sıktı ve beni tebrik etti. Yemin ederim ki Talha'dan başka muhacirlerden hiç kimse kalkmadı. Talha'nın bu iyiliğini hiçbir zaman unutmadım. Resulullah'a selam verdim. Yüzü sevgiden pırıl pırıl parladığı halde, "Annen seni doğurduğu günden bu yana kendisinden daha hayırlı olmayan bir günle müjdelen," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, bu senin katından mıdır yoksa Allah'ın katından mı?" dedim. Hazreti Peygamber, "Hayır, benim katımdan değildir. Allah'ın katından geliyor," dedi. Hazreti Peygamber sevindiği zaman yüzü pırıl pırıl parlardı. Sanki dolunayın bir parçası gibi. Biz bunu biliyorduk. Huzurunda oturduğumda Ey Allah'ın Resulü! Benim tevbemin müjdesi olarak bütün malımdan el çekiyor, onu Allah'a ve Resulüne sadaka olarak teslim ediyorum, dedim. Hazreti Peygamber bana, malının bir kısmını kendin için sakla, o senin için daha hayırlıdır, dedi. Ben de, Hayber'deki payımı senin için bırakıyorum, dedim ve, ey Allah'ın Resulü! Allah, doğruluğumdan dolayı beni kurtardı. Benim tevbemin alameti olsun ki, ben artık doğrudan başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Allah'a yemin ederim ki bu sözü Resulullah'a verdiğimden bu yana Müslümanlardan hiçbirisini aldatmadım. Ondan sonra yalan söylemek hatırımdan geçmedi. Umarım ki Allah bundan sonra da beni yalandan korur. Allah Teala peygamberine, andolsun ki Allah peygambere ve o güçlük saatinde ona uyan muhacirle ensara lütfetti de, içlerinden bir kısmının kalpleri az daha meyledecek gibi olmuşken, sonra tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü Allah, müminlere karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onların tevbelerini kabul ettiği gibi, geri kalan 3 kişiyi de bağışladı. Çünkü o derece inanmışlardı ki, yeryüzü olanca genişliğine rağmen onların başlarına dar gelmişti. Vicdanları da kendilerini sıkmıştı. Allah'tan kurtuluşun ancak Allah'a sığınmakla olacağını anlamışlardı. Sonra tevbelerini kabul buyurdu ki, onlar da tevbekârlar arasına girsinler. Şüphesiz ki Allah, tevbeleri çokça kabul buyurandır, çokça merhametli olandır, ayetlerini indirdi. Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın bana ihsan ettiği nimetler içinde beni İslam'a hidayet etmesinden sonra Hazreti Peygamber'e doğru söylemekten daha büyük bir nimet yoktur. Bu, Hazreti Peygamber'e doğruyu söyleyerek helak olmaktan kurtulma nimetidir. Çünkü Allah, yalan söyleyenler hakkında en ağır şeyleri söylemiştir. Yalanlarına döndüğünüz vakit sizden özür dileyeceklerdir. De ki, özür dilemeyiniz. Size asla inanmayız. Doğrusu Allah bize sizin ahvalinizden birçoklarını haber verdi. Bundan böyle de Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecek, sonra gizliyi ve açıkta olanı bilene götürüleceksiniz. O da size neler yapıyor bildiyseniz haber verecektir. Biz 3 kişi Resulullah'ı ikna etmek için yemin ettikleri zaman, Hazreti Peygamber'in özürlerini kabul edip onlara mağfiret dileyip biatlaştığı kimselerin affından 50 gün sonraya kalmıştık. Hazreti Peygamber bizim durumumuzu Allah'ın hakkımızda hüküm vereceği güne kadar geciktirmişti. İşte bundan dolayı Allah o geri kalan 3 kişiyi de bağışladı ayetini indirdi. O geri kalıştan maksat savaştan geri kalış değildir. Hazreti Peygamber'in bizi yemin edenlerden ayırıp hüküm verilene kadar geriye bırakması demektir.